Afgan, Frederick Forsyth.
Ayrım 37.
Beklediği çağrı Queen of Mary'nin sancak tarafında ilerlemekte olan kruvazörden geldi. Tıpkı o gece nöbette olan herkes gibi David Guntlach da bu çağrıyı tüm netliğiyle duydu. Çağrının geldiği kanal Kuzey Atlantik Okyanusu'na seyreden tüm gemilerin kullandığı genel frekanstı. Sese oldukça koyu bir Güney Eyaletleri aksanı hakimdi. Countess of Richmond, Countess of Richmond, Birleşik Devletler Donanması'na ait Monterey kruvazörüne sesleniyorum. Beni duyabiliyor musunuz? Yanıt veren ses bir parça cızırtılıydı. Ne de olsa eski yük gemisinin telsiz gereçleri son teknolojiye ait değildi. Yine de konuşan kişinin Lancashire ya da Yorkshire yöresinden geldiği açıkça anlaşılıyordu. Evet Monterey, Countess konuşuyor. Görünüşe göre rotanızdan biraz kaymışsınız. Durumunuz nedir? Countess of Richmond, aşırı ısınma var. Pervanenin şaftı hareket etmiyor. Elimizden geldiğince çabuk onaracağız. Kruvazörün köprüsünde kısa bir sessizlik oldu sonra. Bir daha söyleyin Countess of Richmond, tekrar ediyorum, bir kez daha söyleyin. Aynı sözler bir kez daha tekrarlandı. Bu defa konuşan kişinin aksanı daha da koyu gibiydi. Queen'in köprüsünde ikinci kaptan radar ekranında dost doğru önlerinde yaklaşık 50 dakikalık mesafede yanıp sönmeye başlayan radar ışığını gördü. Başka bir ekranda Countess of Richmond ile ilgili transponderinden gelen sinyalin doğru olduğu dahil olmak üzere bütün bilgiler belirdi. Telsiz görüşmesine o da katıldı. Monterey, Queen Mary 2 konuşuyor. Bırakın bir de ben deneyeyim. David Guntlach, Cheshire'da Liverpool'dan yalnızca 80 kilometre uzaklıkta olan County Wirral'da doğmuş ve büyümüştü. Countess'tan konuşan sesin ya Yorkshire ya da Lancashire, yani kendi memleketine komşu bölgede büyümüş birisine ait olduğunu ayırt edebiliyordu. Countess of Richmond, Queen Mary 2 konuşuyor. Pervanenin ana milinin aşırı ısındığını ve gerekli onarımı denizde yapmaya çalıştığınızı duyduk. Lütfen teyit edin. Mikrofondaki ses, evet doğru, işimizi bir saat içerisinde bitirebilmeyi umuyoruz, diye karşılık verdi. Countess of Richmond, lütfen bana kayıtlı olduğunuz limanı, hangi limandan yola çıktığınızı, hangi limana gitmekte olduğunuzu ve yükünüzü bildirin. Countess of Richmond, Liverpool limanında kayıtlı tonajı 8000, Java'dan Baltimore'a ipekli kumaş ve ahşap taşıyan çok amaçlı bir yük gemisi. Guntlach gözleriyle Liverpool'daki McKendrick Denizcilik Şirketi'nin, Londra'daki aracı firma Zeebart and Abercrombie'nin ve sigorta şirketi Lloyd's'un göndermiş olduğu bilgilerin yazılı olduğu ekranı taradı. Bütün bilgiler doğruydu. Peki kiminle konuşuyorum? Ben Kaptan McKendrick. Siz kimsiniz? İkinci Kaptan Guntlach. Bu telsiz görüşmesini zorlukla takip edebilen Monterey yeniden söze girdi. Monterey konuşuyor. Queen rotanızı değiştirmek istiyor musunuz? Guntlach yeniden önündeki ekranlara baktı. Köprü bilgisayarı Queen Mary'nin planlanan rotada ilerlemesini, akıntı, rüzgar ve dalgalarda oluşan tüm değişiklikleri hesaplayarak rotanın aynı kalmasını sağlıyordu. Rotayı değiştirmek ya dümeni şahsen devralmak ya da bilgisayar programını değiştirmek anlamına geliyordu. Queen denizde kalan yük gemisinin yanından 41 dakika sonra geçecekti ve yük gemisi yaklaşık 4 kilometre sancak tarafında kalacaktı. Gereği yok Monterey, 40 dakika sonra yanından geçeceğiz. Aramıza 4 kilometreden daha fazla mesafe olacak. Queen ile paralel rotada ilerleyen Monterey ile yük gemisinin arasındaki mesafe daha az olmakla birlikte yine rahatça radan geçebileceği kadar genişti. Çok yukarılarında Hawkey ile EA-6 ve hala çaresiz durumdaki yük gemisini tarayarak füze atılabilecek bir sistem ya da herhangi bir elektronik faaliyet olup olmadığını araştırıyorlardı. Hiçbir şey bulamadılar ancak Countess konvoyun çok gerisinde kalana dek onu gözlem altında bulundurmaya devam edeceklerdi. Rota yakınlarında iki gemi daha bulunuyordu ancak onlar çok daha ilerideydiler ve kendilerinden sancak ve iskele taraflarına kaymaları çok daha sonra istenecekti. Monterey Roger diyerek teyit etti. Bu konuşmanın tamamı Countess of Richmond'ın köprüsünde de duyulmuştu. İbrahim bir baş hareketiyle diğerlerinden kendisini yalnız bırakmalarını istedi. Telsizci ve delikanlı çevik hareketlerle ip merdivenden aşağıya inerek sürat botuna bindiler ve aşağıdaki 6 adam Afgan'ın da yanlarına gelmesini beklediler. Martin'in çılgın ürdündüğünü motorları son hıza getirip üzerlerine doğru gelmekte olan gemilerden birisine çarpmaya çalışacağından kuşkusu yoktu ve bu nedenle Countess of Richmond'dan ayrılmaması gerektiğini de biliyordu. Tek umudu mürettebatı saf dışı bırakıp gemiyi ele geçirmekti. Arka arka ip merdivenden aşağıya inmeye başladı. Süleyman dijital kamerasını kurmakla meşguldü. Countess'ın küpeştesinden aşağıya bir halat sarkıyordu. Endonezyalılardan bir tanesi sürat botunun burun kısmına giderek halatı yakaladı ve geminin hemen yanında suda duran botun dalgaların etkisiyle fazla sallanmamasını sağladı. Martin ip merdiveni bırakmadan arkasını döndü, aşağıya doğru eğildi ve şişme botun gri renkli sert yüzeyinde neredeyse 2 metrelik bir yarık oluşturdu. Her şey o kadar çabuk ve beklenmedik bir şekilde olup bitmişti ki 2-3 saniye boyunca kimse tepki göstermedi, deniz hariç. Alçak bir tıslama sesiyle botun havası boşalmaya başladı ve bot içindeki 6 adamla birlikte içe doğru çöktü ve hızla su almaya başladı. Martin botu tutan halatı kesmek için biraz daha öne eğildi. Bıçak halatı kaçırdı ama onu tutan Endonezyalı'nın kolunun alt kısmını yardı. İşte o anda adamlar harekete geçtiler ama Endonezyalı halatı elinden kaçırdı ve bot deniz tarafına savruldu. Öfkeli eller Martin'e doğru uzandı ancak batmaya başlayan sürat botu geminin kıç kısmında kalmıştı. Kocaman takma motorun ağırlığı botun arka kısmını suyun altına doğru itti ve içeriye daha fazla tuzlu su doldu. Enkaz geminin arka kısmından sıyrılarak Atlantik'in gece karanlığına gömüldü. Akıntının aşağılarında bir yerlerde motorunun aşağıya doğru çektiği bot suların derinliklerine gömüldü. Martin su yüzeyinde yukarıya doğru kalkmış eller gördü ama az sonra onlar da ortadan kayboldu. Kimse 4 deniz mili hızındaki bir akıntıya karşı yüzmeyi başaramazdı. Yeniden ip merdivenden yukarıya tırmandı. Tam o anda İbrahim patlayıcı uzmanının kendisine devretmiş olduğu kollardan birisini çevirdi. Martin yukarıya doğru tırmanırken arka arkaya patlayan birkaç küçük patlayıcının sesini duydu. Bay Wei, Javastar'ın güvertesine köprüden başa uzanan 6 açık deniz konteyneri biçimi verilmiş çelik konstrüksiyonu inşa ettirdiğinde çatıyı 4 noktadan monte edilen tek bir çelik plakadan yaptırmıştı. Patlayıcı uzmanı işte bu 4 noktaya kablolarla geminin motorlarına bağlanan ve böylece güçlerini motorlardan alan shaped charges yerleştirmişti. Bunlar infilak ettiğinde kapak birkaç metre yukarıya fırlıyordu. Patlayıcıların etkisi asimetrikti. Bu nedenle de patlama sırasında kapağın bir yanı diğer yanından daha fazla açılıyordu. Patlayıcılar detone olduğunda Martin dişlerinin arasında tuttuğu bıçağıyla ip merdivenin en üst basamağına varmıştı. Hemen eğilerek çelik plakanın denize uçmadan önce kendisine çarpmasını engelledi. Sonra bıçağı saklayarak köprüye koştu. El-Kaide katili dümende durmuş ön camdan ileriye doğru bakıyordu. Ufukta yüzen bir kent 7 güverte ve ışık, çelik ve insanlardan oluşan 150 ton 25 deniz mili hızla üzerlerine doğru geliyordu. Köprünün önündeki çelik konstrüksiyonun üzeri açılmıştı. Martin yıldızların ışığı altında bunun ne işe yaradığını anlamakta gecikmedi. Bu çelik konstrüksiyon bir şeyi barındırmak için değil, gizlemek için oluşturulmuştu. Yarım ay bulutların ardından çıkarak eski adıyla Javastar'ın ön güvertesini bütünlüğüyle aydınlattı. Martin geminin patlayıcı yüklü çok amaçlı bir yük gemisi değil de bir tanker olduğunu gördü. Gemi köprüden buruna dek uzanan, ne işe yaradıklarını açıkça ortaya koyan birbirine girmiş boru, hortum, musluk ve vanalarla doluydu. Martin buruna kadar düzenli aralıklarla yerleştirilmiş 6 yuvarlak çelik kapak olduğunu gördü. Bunlar güvert altında bulunan 6 tankın kapaklarıydılar. ''Botta kalmalıydın Afgan'' dedi İbrahim. ''Orada yer kalmamıştı kardeşim. Süleyman neredeyse denize düşüyordu. Ben ip merdivendeydim, sonra onlar uzaklaştılar. Şimdi ben de seninle birlikte burada öleceğim inşallah.'' Görünüşe göre bu açıklama İbrahim'i tatmin etmeye yetmişti. Saatine göz atıp ikinci kolu indirdi. Köprüden geminin akümülatörlerine inen ve patlayıcı uzmanının denizde bulundukları 1 ay süresince gizli bir kapıdan giriş yaptığı ön taraftaki bölmelere elektrik akımı ileten kablolar uzanıyordu. Yine 6 patlayıcı detone oldu ve tankların üzerindeki 6 kapak havaya uçtu. Şimdi ortaya çıkanı çıplak gözle görmek mümkün değildi. Eğer olsaydı bombeli 6 tanktan dışarıya yanardağdan yükselen duman misali 6 sütun çıktığı görülürdü. Yükselen gazın seviyesi 30 metreye kadar çıktı. Ancak sonra yer çekimi basınç gücünü alt etti ve görünmez bulut yeniden deniz seviyesine indi ve geminin çevresinde 4 bir yana yayıldı. Martin kaybetmişti, bunu biliyordu, çok geç kalmıştı, bunun da farkındaydı. Filipinlerden beri yüzen bir bomba üzerinde yolculuk ettiğini biliyordu. Tank ağızlarından dışarıya sızan şey görünmez ölüm anlamına geliyordu ve önüne geçilmesi imkansızdı. En başından beri şimdi yeniden Javastar'a dönüşmüş olan Countess of Richmond'ın bir limana gireceğini ve güvertesinin altında gizli patlayıcıların ateşleneceğini düşünmüştü. ya da kendini havaya uçurmadan önce değerli bir şeye çarpacağını varsaymıştı. 7 adamı öldürüp gemiyi ele geçirmek için 30 gün boyunca boşu boşuna beklemişti. Ama beklediği fırsatı bir türlü yakalayamamıştı. Şimdi artık ne yazık ki çok geç, Javasların bir bomba taşımadığını biliyordu. Kendisi bombaydı ve yükü ağır ağır tanklardan boşalırken kendisi 1 kilometre bile hareket etmiyordu. Karşıdan gelen yolcu gemisinin Alev Denizi'nde yok olması için 5,5 kilometre yakınından geçmesi yeterli olacaktı. Köprüde bulunduğu sırada Pakistanlı genç ile Queen Mary 2'nin ikinci kaptanı arasında geçen konuşmaya kulak misafiri olmuştu. Şimdi artık her şey için çok geç olan şu anda Javasların karşıdan gelen geminin üzerine son hız gitmeyeceğini biliyordu. Transatlantik'e eşlik eden kruvazörler buna asla izin vermezlerdi. Ama buna gerek de yoktu zaten. İbrahim'in elinin hemen yanında üçüncü bir kontrol elementi vardı. Bu aşağıya bastırılması gereken bir düğmeydi. Martin bu düğmeden köprü penceresinin hemen önüne monte edilmiş işaret tabancasına giden kabloları gördü. Tek bir işaret fişeği, küçücük bir kıvılcım ve... Işıklar kenti ufukta yaklaşıyordu. Arada yalnızca 28 kilometrelik bir mesafe kalmıştı. Bu yarım saatlik bir zaman anlamına geliyordu ve bu maksimum gaz hava karışımı için en uygun zaman dilimiydi. Martin çabucak konsoldaki telsize baktı. Uyarı çağrısına bulunmak için bu son fırsattı. Sağ eli entaresini yırtmacının içine baldırına bağlamış olduğu bıçağına doğru kaydı. Ürdünlü Martin'in bakışını ve hareketini fark etmişti. Afganistan'dan, Ürdün'deki cezaevinden ve Irak'ta Amerikalıların onu bulmak için sürdürdükleri insafsız avdan sağ salim kurtulabilmiş olmasının en büyük nedeni sahip olduğu yabani hayvanlarınkine benzeyen içgüdüsüydü. İçinden bir ses Afgan'ın bütün bu kardeşçe sözlere karşın dostu olmadığını söylüyordu. İbrahim'in sınırsız öfkesi dar köprünün havasını sessiz bir çığlık gibi kapladı. Martin entaresinin altındaki bıçağı kavradı ama İbrahim daha hızlıydı. Tabancası harita masasının üzerinde deniz haritasının altında duruyordu. Göz açıp kapamadan tabancanın namlusu Martin'in göğsüne yönelmişti. Aradaki mesafe 3,5 metreydi, yani mesafe Martin için olması gerektiğinden 3 metre fazlaydı. Bir asker elindeki şansları olabildiğince çabuk hesaplayabilmesi için eğitilir. Martin de hayatının büyük bir bölümünü bunu yaparak geçirmişti. Countess of Richmond'ın köprüsünde ölüm bulutunun ortasında yalnızca 2 seçeneği vardı. Adam ya da düğme. Her 2 seçenekten de sağ kurtulamayacaktı. Aklına bazı sözler geldi. Çok eskiden öğrenciyken duyduğu bir şiirin sözleriydi bunlar. Bu dünyada yaşayan her er kişi er ya da geç ölüme kavuşur. Sonra Ahmet Şah Mesut'u, Panjir Aslanı'nı ve kamp ateşi başında söylediklerini düşündü. Ölüm hepimizin kaderi İngiliz ama yalnızca Allah tarafından kutsanmış bir savaşçı nasıl öleceğini kendi seçebilir. Albay Mike Martin seçimini yaptı. İbrahim onun üzerine gelişini gördü. Ölmeye hazırlanan bir adamın gözlerindeki ışıltıyı çok iyi tanıyordu. Katil çığlık atarak tetiğe bastı. Kurşun saldıran adamın göğsüne saplandı ve adam ölmeye başladı. Ancak acı ve şokun ötesinde bir saniye daha hayatta kalmayı sağlayan irade gücü vardır. O saniyenin bitiminde 2 adam ve gemi pes pembe bir sonsuzlukta yok oldular.
Ayrım sonu.